أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz başörtüsü ve örtünme. Bugün daha çok başörtüsü üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Biliyorsunuz 12 Eylül ihtilalinden beri Türkiye'de başörtüsü ciddi bir problem olarak yaşanıyor. 12 Eylül ihtilalini yapanlardan ve onun lideri olan Kenan Evren Adana'da bir konuşma yapmıştı başörtüsü aleyhine. O zaman biz de, ben İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın ilmi çalışmalarını organize ediyordum. Hemen İstanbul'da, yani bir iki ay sonra Türkiye'nin değişik alanları, yerlerinden gelen hocaların katılımıyla bir toplantı yaptık. O toplantının tutanakları başörtüsü ve örtünme diye de yayınlandı. Orada başörtüsünün Allahü Teala'nın emri olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Fakat biliyorsunuz her zaman dünyayı ahirete tercih eden hocalardan dolayı Müslümanlar çok sıkıntı çekiyor. Sadece Müslümanlar değil, bütün toplumların en büyük sıkıntısı dünyayı ahirete tercih eden hocalardır. Burada sık sık okuduğumuz ayetlerden bir tanesi biliyorsunuz şeyin Tevbe suresinin 34. ayetidir. Orada Allahü Teala diyor ki: "Ya yüllezine amenu inne kethiran minel ahbari ve ruhban le'ekulune emvelen nasi bil batil ve yasuddun an sebilillah." Müminler, ilim adamları ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını batıl yollarla yer. Tabi belli mevki ve makamlara da boşuna gelemiyor. Ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bu konuda Cenab-ı Hak bizim dikkatimizi çekiyor. O zaman başörtüsü ve örtünme konulu o toplantıyı yaptıktan sonra şimdi aldığı görevi söylemeyeyim de belki şey yapmasın, ismini de söylemeyeceğim. Ama hiçbirinizin aklına gelecek bir isim değil. Yani o zaman için çok popüler bir isimdi. Yani 80'li yılların başında. Ama bugün herhangi birinizin aklına gelmez yani. İstediğim kadar tarif etsem bile hiçbiriniz tahmin edemezsiniz onu. Ama yine de söylemeyeceğim adını. Çünkü Diyanet'te çok önemli bir görevde olan birisiydi. Hemen bana siz niye başörtüsünü şey yapıyorsunuz, işte emir vücub için midir, ned biçim midir, yani böyle, yani bu emir illa da yerine getirilmesi gereken bir emir mi, yani yaparsan iyi, yapmazsan da bir zararı yok gibi, böyle bize, hatta bana bir de yazıcı da göndermişti. O sıra biz de Diyanet'te çalışıyoruz ya, zannediyor ki üstten gelirse kabul ederim zannediyor, fazla tanımıyor bizi de, sonradan tanıdı gerçi. Neyse onun ayrıntılarını söylemeyeyim de. Sonra baktık ki bazı meal yazanlar meallerini değiştirmeye başladılar. Yani. Başörtüleri oldu, boyuna takılan atkı. Sonra da işte o sıralar bu mücadelelere falan başladık. Üniversitelerde biliyorsunuz başörtüsü yasaklandı. Rahmetli Turgut Özal bir kanun çıkardı. Üniversitede giyim kuşamın serbest olduğuna dair böyle başörtüsüne müdahaleye imkan vermeyecek kanun çıkardı ama etkili olamadı fazlaca yani. Çünkü yani dışarıdan görenler zanneder ki işte Türkiye'de hükümet etkilidir. Cumhurbaşkanlığı etkilidir. Hatta asker etkilidir zannedilir. Değil. Bunun değil kelimesini ben kendi şahsi tecrübelerimle biliyorum. Gerçekten çok ciddi bir dağınıklık vardır. Bu dağınıklık 19. asırda oluşturulmuştur ve hala devam ediyor. Ondan dolayı şeyler bölük pörçüktür yani. Bakarsınız başbakan çoğu zaman bir genel müdür seviyesinde olur. Yönetim kurulu başkanının yanında ağzını açması mümkün değildir yani. Şimdi dolayısıyla bu devam etti. Sonra yönetim kurulu başkanı da Cumhurbaşkanı değildir, onu da söyleyeyim yani bizim genel yapıda. O bir başkasıdır, onu hiç tanımazsınız. Millet zanneder ki asker, millet zanneder ki Cumhurbaşkanı, millet zanneder ki... Yok, onu hiç ortada göremezsiniz. Şimdi, bu başörtüsü yasağı devam ederken, bu defa kendine birilerinin yanında itibar sağlamak isteyenler, başörtüsü konusunda ileri geri konuşmaya başladılar. Ve bugün hala mesela camiye gidiyoruz, bakıyoruz ki kızlar geliyor. Çantasından başörtüsünü çıkarıp başını örtüyor. Namazını kılıp çıkarıyor, gidiyor. Bazıları bakıyorsunuz ki başörtüsünü sadece boğazına bağlamış. Şimdi görüyorsunuz bunlar o propagandaların etkisi altında kalmış. İşte hımar başörtüsü manasında değildir falan. Şimdi bugün bu konuyla ilgili ayetleri hem Nur suresinin 31. ayeti hem de Ahzab suresinin 59. ayeti kapsamında ortaya koyacağız. Hani bizim bu derslerimizden çok iyi biliyorsunuz. Allah-u Teala bir ayeti bir başka ayetle açıklar ve en küçük şüphe bırakmaz. Açıklamayı Cenab-ı Hak yapar. Allah'ın yaptığı açıklamalar ve bu metodoloji sahabeden sonra tamamen unutulduğu için yani şimdi bugün anlatacağımız dersler konusunda da yani hadi Türkiye'de diyelim 12 Eylül'le başlamış olan bir şey ama Araplara gidin, başka ülkelere gidin. Kadın konusunda çok acayip şeyler vardır. Biliyorsunuz işte bazı yerlerde üstten aşağıya bir örtü örtülür. Burada birkaç tane şey cam gibi burka mı diyorlardı? İşte kadının sadece yürürken önünü görebileceği bir iki delik vardır, oradan gider. Yani kadının hiç kendisini göstermesine imkan yok. Mesela ayeti kerimede Allah-u Teala فَنْكِحُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ diyor. Hoşunuza giden kadınlarla nikahlanın diyor. Öyle o durumda olan bir kadının o hani güzelliği çirkinden ayırma şansı yok ki erkek beğensin ya da beğenmesin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili Ahzab suresinde öyle acebeke husnuhunne. Hangi ayette o? 52. ayet. Ahzab suresi 52. Şimdi burada diyor ki
la yahillu leke nisa.
Tamam, hepsini okumayayım çünkü çok şey yapacak. Ben 53'e bakıyormuşum. Onun için göremiyorum ya. Hay Allah. Bu iki ile üç birbirine benziyor ya. La yahillu leke nisa min ba'd. Artık bundan sonra kadınlarla evlenmek sana helal değil diyor. Bir noktada durduruyor Allah Resulüne. وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكَ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. Yani ben bu şunu boşayayım da hadi sayıyı değiştirmeyelim, hadi şu kadar eşim var, bunu boşayayım, yerine bir tane daha alayım. Bunu da söyleyemezsin, bunu da yapamazsın diyor. Peki, وَلَوْ عَجَبَكَ seni hayran bıraksa bile husnuhunne güzellikleri. Yani bu sadece Türkiye için değil, birçok yerde. Yani belki bu konuda da en rahat ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Şimdi şey, yukarıdan aşağıya bir şey geçiriyorsunuz kadının başına, önünde birkaç tane delik var, gidiyor. Öyle bir durumda velev acebeke husnuhunne ifadesi kullanılabilir mi? Yani güzelliği seni çok hoşlandırmış olsa bile. Güzelliğini hiç göremezsin ki. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Her konuda bize örnek olan. O zaman demek ki onun güzel tarafını görmesi gerekiyor. Peki, bir de şu var. Yani görebilecek kısım neresi, görebilecek kısım neresi? Yani şimdi elbisesi senin hoşuna giderse değil. Yani elbise meselesi değil. Şu elbise alacak değil ki. Evleneceği zaman kadınla evlenecek. Elbisenin güzelliğiyle bir alakası yok. Şimdi burada bu Nur suresinin 31. ayetini şöyle hızlıca okuyacağım. Sadece ilgili kısımlarda duracağız. Diğer kısımlarda başka derslerde inşallah dururuz. Diyor ki Allahü Teala burada Estağfirullah وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Mümin kadınlara söyle. Gözlerini önlerine indirsinler. Yani milletin böyle gözlerini yiyecek gibi bakmasınlar. Efendim bakmayacak mı? Ya normal değil yani. Bakarken tabii ki konuşurken bakarsın, şey yaparsın, normal durumda değil ama böyle bakış var, bakış var değil mi? Bir etkilemek için yapılan bakış var. Aynı şey erkekler için de emrediliyor bir önceki ayette. Kullil mu'minine yaguddu min absari. Mümin erkeklere söyledi, gözlerine sahip çıksınlar yani. Gözlerine şey yapmasınlar, böyle milleti yani kadınları etkileyecek şekilde bakmasınlar. Ve yahfazne furucehunne ve ferçlerini korusunlar. Yani örtünmeleri gereken kısımları örtsünler. Şimdi kısaca ferci söyleyeyim. Ferç iki şeyin arasındaki şeye denir. Kolların arasında ve bacakların arasında. Yani insanda iki şey dediğimiz iki kolu, iki bacağı vardır. Onların arasındaki kısımlara ayet-i kerimede ferç denir. Şey, Arap dilinde ferç denir. Yani oralarını korusunlar. Erkekler için. Zalike eskâlehum onlar için çok daha nezih olur. Nezih demiş olması, mesela şimdi şöyle diyelim. Belden yukarısı erkekler için açık olabilir ama hadi şimdi şuraya biriniz belden yukarısı açık olarak gelsin bakalım. Hiç saygın olur mu? Olmaz değil mi? Bak burada daha nezih ifadesi erkekler için kullanılıyor. Ama kadınlar için onu göreceğiz. Şey, başörtüsüyle alakalı var. Onu göreceğiz inşallah. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَ Ne yaptığınızdan Allah'ın haberi vardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara da söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar da gözlerine sahip olsun. Yani öyle milletin gözünün içine baka baka şey yapmasınlar. Etkilemeye çalışmasınlar. وَيَحْفَضْنَ فُرُوْجَهُنَّ Ve ferçlerini korusunlar. Yani iki kol ve iki bacak arasındaki bölgeleri korusunlar. Şimdi bunlar namuslarını korusunlar diye anlam veriliyor. O zaman her şey kayboluyor. Yani. Tabii ki oraları koruyan kişi tabii ki namusunu korur. Çünkü namusla ilgili olarak da zinaya yaklaşmayın ifadesi var. Yani o ayrı, o hepsinin farklı manası olması lazım. Ya da vel yestafifne ifadesi var. Yani şey, o neydi şeyde? Hemen şurada tamam. وَلْيَسْعَفِ الَّذ۪ينِ لَا يَجْنَ نِكَاحًا Hemen Nur Suresi 33. ayette. Nikah imkanı bulamayanlar iffetli davransın. Yani namus korumaya ile ilgili ayet başka. Şimdi bir kelime, iki kelimelerin manalarını birbirine karıştırırsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Bakayım burada ne nasıl mana vermiş burada. Bakayım. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Irzlarını korusunlar demek ne olur Türkçe'de? Arkasından da bu davranış onlar için daha nezihtir. Hadi buyurun. Erkek ırzını korumadığı zaman da nezih olacak. Irzlarını koruması daha nezih olacak. Ya bir derste olsun da şu meallerin büyük hatasını yakalamayalım yani kardeşim Allah aşkına. Peki Arapçada böyle bir şey var mı? Ya ne yapıyorsunuz böyle Allah aşkına ya? Neyse onunla ilgili ayrı bir ders yaparız inşallah. Şimdi ona şey yapmayalım. Daha iyi olur. Tövbe estağfurullah. Halbuki işte yani vücudunun yani iki kol belki ayak arasındaki böyle bölgelerini korusunlar. Tamam. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Tabii mümin kadınlara da söyle, onlar da ırzlarını korusunlar diye mana veriliyor. Onlar da vücutlarını korusunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنْ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Şimdi öyle anlaşılıyor ki biz bu ferç konusunda da bir ders yapmak zorundayız. Yoksa şimdi bugün millete bunları anlatıp da gerisini anlatmamak olmaz. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Ziynetlerini açığa çıkarmasınlar, ortaya çıkarmasınlar. Peki ziynet ne? Yani ziynetlerini göstermesinler diyelim. Şimdi ziynetin iki tane manası var. Bir, erkek ve kadın için yani Kur'an-ı Kerim'de geçen. Allahü Teala Araf suresinin 31. ayetinde diyor ki bak ya beni Adem'e, Adem oğulları. Adem oğulları dendiği zaman ilk akla gelen kimdir? Erkekler değil mi? Kadınlar da o kapsama girer. Çünkü Arap dilinde böyledir yani. Bir şeyde bir ifadede erkek varsa erkek şeyi kullanılır. İfadeleri kullanılır. Kadınlar da o kapsama girer. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, hudu zinetekum. Zinetinizi alın, takının. Zinet. Erkeğin de zineti oluyor değil mi burada? Önce erkek. Peki nerede zinetim? İnde kulli mescid, her secde yerinde. Her secde yerinde. O zaman bu da ziynet ne olur? Yani her namaz kılarken diyelim secde yerinde namaz kılarken namaz kıldığınız yerdir sizin secde edeceğiniz yer değil mi? Yani namaz kılarken ziynetinizi üstünüze alın. Bu ziynet ne olur? Elbise olur mu olmaz mı? Olur. Niye olur? Bu sorunun cevabını da Cenab-ı Hak size bırakmaz. Kendisi verir. İşte Kur'an açıklama metodu bu bakımdan çok önemlidir. Siz Kur'an-ı Kerim'i kendi açıklamalarıyla şey yaparsanız herhangi bir kişiye laf kalmaz. Bir insana laf kaldı mı eğer büker, sağını solunu çeker, kendi keyfine göre bir anlam verir, kendisini ilahlaştırır. Ve hemen Araf suresinin 26. ayetinde Allah diyor ki bak ya beni Adem, ziynet süs demek tamam mı? Ya beni Adem, bak orada da beni Adem dedi, burada da. Gene aynı. Ey Adem oğulları. Kad enzelna aleykum libasen. Sizin için bir elbise indirdik. Yani elbise yapacağınız şeyler indirdik. Peki bu elbise yuvari sevatikum, vücudunuzu örten bir elbise. Şimdi evde giydiğiniz pijamalar vücudunuzu örtüyor mu? İster kadın ister erkek olsun. Ve rişa bir de süs. Güzel, sizi güzel gösteren elbise. Hanginiz sabahleyin kalkıp da pijamasıyla buraya geldi? Kadınlar zaten mümkün değil. O son derece hassastırlar. Ama erkekler de gelmez. Çünkü azıcık saygın bir konumda olmanız lazım. İnsanlar ilk önce sizi dış görünüşünüzle karşılar. Daha sonra sizin içinizi anlamaya başlarlar. O zaman kaç tür elbise varmış? İki. Birisi örtünmek için giyilen, birisi de güzel gözükmek için giyilen. Bu kadın için de erkek için de söz konusudur. Tamam mı? O zaman güzel elbise giymek yasak mıymış? Ha? Yok. Demek ki Allah'ın ayeti. Allah öyle yapmış. Peki işte o zaman şu ayete bakın. Ya beni Adem, gene ey Adem oğulları, hudu zinetekum. Ziynetinizi takının. Yani alın, üzerinize alın. Bu ziynet ne olur? O sizi güzel gösteren elbise olur. Yani pijamanla milletin karşısına çıkamıyorsan Allah'ın karşısına da çıkma. Namazını kılarken azıcık kendine çeki düzen ver. Tamam mı? Şimdi erkeğin de kadının da ziyneti var mı burada? Şey, elbise dediğimiz zaman, affedersin, elbise dediğimiz zaman kadın erkek ayrımı var mı ziynet anlamında? He? Yok. Peki şimdi şuraya bakalım. Ziynete, Yahya sen onu da, dün bir şeyler söylüyordun ziynet konusunda ileri geri, onu bir söylesene. Bir takım şeyler var diyordun.
Şimdi bir sonraki şeye gelince onu söyleyeceğim. Şimdi öyle bir mi? Defa tamam. Daha geçecek yani.
Ha, bir kere daha gelecek, tamam. Orada söyleyeceksin. Şimdi burada diyor ki وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنِّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ziynetlerini göstermesinler. Görünen kısım başka. Peki elbise ne kadar güzel olursa olsun. Güzel elbise niye giyilir? İnsanları göstermek için değil mi? Millet görmeyecekse daha niye şey yapayım yani? Güzel elbise giyineyim ki. Bak evinizde hiç umurunda değil. Yatağa yattığınız zaman kimseye bir şey göstermek diye bir şey yok. İstediğiniz gibi yatıyorsunuz. Ama dışarı çıkarken elbise başkasına göstermek için giyilir. Peki efendim kadın göstermesin diyelim, tamam. O zaman bu ne demektir? Hiç evinden çıkmasın demektir değil mi? Dışarı çıktı mı 100 kat elbise de giyinse 100. kat gözükmeyecek mi? Engellemek mümkün mü? Öyleyse Allah'ın ayetinde o olmaz. Tamam mı? O zaman burada öyleyse onların ziynetlerini aşağı çıkarmasınlar, gözüken kısım başka. O zaman onların ziynetleri vücutlarıdır. Kadının bütün vücudu ziynettir. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? Aynı ayetin içinden öğreniyoruz. Biraz sonra sıra geldiği zaman göreceksiniz. Aklınızda olsun. Aynı ayetin içinde kadının vücudunun ziyneti olduğunu Allah kendisi söyleyecek. Bize bırakmaz Allah. Hiçbir şey. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Gözüken kısım hariç ziynetlerini göstermesinler. O zaman bu vücut olduğunu göreceğiz zaten. Anlaşılıyor şeyden de. Gözüken kısım dışında, demek ki gözüken bir kısmı olacak kadın vücudunun. E şimdi üzerinden aşağıya burka, altta şey, gözüken bir kısım var mı kadının? Suudi Arabistan'a gidin mesela, hiçbir yerini göremezsiniz. Ama kendi öyle istiyorsa yapsın, o ayrı bir konu, yasak değil. Ama bunu Allah'ın emri dediğiniz zaman iş değişiyor. Tamam mı? Diyor ki burada tekrar söylüyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَا لِبُوَلَتِهِنَّ. Ha, وَلْيَضْرِبْنَ, asıl okuyacağımız yeri atladık. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Ceyip yaka. Şimdi mesela şimdi şu benim gömleğimin yakası deriz değil mi? Nedir? 360 derecedir. Ya yakanı bir kapat dediği zaman burayı da kapatırım, tamam olur. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُر۪ينَ, başörtülerini kapatsınlar. Vurmak, örtmek manasına geliyor burada. Başörtülerinin bir kısmını. Çünkü darebe kelimesi mef'ul alan bir fiildir. Orada ba harfi celi boşuna gelmiş değildir. Başörtülerinin bir kısmını. Yani şimdi Arapça bilenler için söylüyorum. Bunu genellikle problem Arapça bilenler çıkarıyor da ondan dolayı yani. Millet onları hoca kabul ediyor. Onlar da yapacaklarını yapıyorlar. Onu cilbapta da göreceğiz. O, onlar da min kelimesiyle geçiyor cilbapta. Bu baş kelimesi. İkisi de aynı manaya geliyor. Başörtülerinin bir kısmını da boğazlarına, yani boğaz değil mi, yakalarını kapatacak şekilde. Zaten yaka diyorsanız zaten bu altta bu var. Tamam mı? Bu getirip de burayı kapattığı zaman, şimdi şu gömlek olmasa, boynum açık olsa buraya yaka denir mi? Yaka der miyiz buraya? Demeyiz. Yaka olması için şey olması lazım değil mi? Yani bir yakası olan bir şey olması lazım. O zaman o yakalarını kapatacak şekilde. Böyle olmaz ama şöyle de olabilir. Böyle de olabilir yakası. Onu kapatacak şekilde vursunlar. Evet. Ve la yubdine zînetehunne. Şimdi tekrar şimdi oraya geldik. Zinetlerini göstermesinler.
İsterseniz o himar kelimesinde biraz.
Ha, himarda duralım. Tamam. Tamam.
Yani şimdi
tamam,
bu
doğru,
tabii
doğru.
Başörtüsü konusu söz konusu olduğunda delil getirilen bir numaralı ayet bu. Nur suresinin 31. ayeti. Başörtüsü Kur'an'da vardır diyenler de bu ayeti delil gösteriyor. Bugün itibariyle yoktur diyenler de. Yani iki kesiminde yegane şeyi kullandığı ayet delil olarak bu Nur suresi 31. ayet. Şimdi ben hani yoktur Kur'an'da başörtüsü diyenlerin hani bu ayetle ilgili söylediklerine baktım. Yani çoğunlukla zaten hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki burada humur kelimesi geçiyor. Bu humur kelimesi himar kelimesinin çoğulu. Cemi olarak kullanılmış burada. Tekili bunun himardır. Ve himara, şimdi hocam mana verirken dedi ki başörtülerini işte yakalarının üzerine, tam şu bölgenin üzerine vursunlar. Burayı kapatacak şekilde örtsünler. İtiraz şu. Burada diyorlar baş örtüsü geçmiyor. Kelime himar kelimesi ve videolarda bir kaynak göstererek hem de Arap dili kaynağı, Lisanül Arap diye Arapçanın en temel, en meşhur sözlüklerinden birini kaynak göstererek diyorlar ki himar kelimesi mutlak manada örtü demektir. Başörtüsü değil. Örtü. Dolayısıyla anlam şöyle olmalı onlara göre. Örtülerini, yakalarını, şu gerdan bölgelerini örtecek şekilde örtsünler. Dolayısıyla diyorlar buradan baş örtüsü çıkmaz. Bunu siz söylüyorsunuz. Niye? Çünkü bu kelime Arap dili sözlüklerinde bile böyle manada kullanılmıyor. Delil diyorlar. Açıyorlar diyorlar ki işte bakın lisanun Arap. Arap dili sözlüğü İbn-i Manzur'un. Burada diyorlar bu kelime böyle kullanılıyor. İşte böyle mi diye gerçekten baktığımızda burada aslında söylediklerinden farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bir doğru bir de yanlış var. Şimdi doğru ne? Bu himar kelimesi hamara kökünden türüyor. Burası doğru. Ve hamara sözcüğü de gerçekten burada ve diğer bütün sözlüklerde belirtildiği gibi örtmek manasına geliyor. Bakın burada Lisanül Arap, elimdeki baskı tabii ki farklı şeyler olabilir. Dördüncü ciltte hamara maddesini açtığımızda şöyle bir manayla karşılaşıyoruz. Diyor ki, direkt Arapçasıyla okuyayım ben. Hamara şey'e yahmuruhu hamran ve ahmerahu. Hepsi aynı manaya geliyor. Hamara. Yahmuru hamran ne manaya gelir? Seterahu bir şeyi örtmek. Seterahu onu örttü. Bu manaya geliyor diyor. Dolayısıyla diyor buradan himar kelimesi, buradan türeyen isim himar kelimesi de mutlak manada örtüdür. Yani bakın şimdi biz örtülü bir masada konuşuyoruz. Bu nedir? Bu örtüdür. Ama diyor masaya örtüldüğü için bu masa örtüsü adını alır. Başınızı örttüğünüz zaman buna baş örtüsü dersiniz. İşte ne bileyim omuza örterseniz omuz örtüsü dersiniz. Yere örterseniz yer örtüsü falan. Neye örtülüyorsa onun adını alır. Ama mutlak manada himar baş örtüsü manasına gelmez diyorlar. Kaynak bu. Ama bakın burada fiil manası veriliyor bunun. Fiil ve mastar. Hamera, yahmuru, hamran. Bu kelime fiil değil, isim.
Evet yani örtme. Manasını veriyor.
Örtmek. Ama himar bu kökten türeyen farklı bir isim. Şimdi Türkçe'de de bir isim belli bir kökten türeyebilir. Ama o isimleşirken farklı bir manaya kullanılır. İlla ki birebir kök manasını taşımak zorunda değildir. Bakın burada himar kelimesi yok. Himarın ne manaya geldiğini bir sayfa sonra yine aynı sözlük İbn-i Manzur tarafından veriliyor. O da diyor ki, bakın arada başka himar hiç geçmiyor. Geçen neydi? Bir kez daha söyleyeyim ona binaen. Hamera, fiili mazi. Yahmuru, fiili muzari. Hamran, mastar. Ahmara hu da bunun ifal babından olan yine fiilidir. Bunların hepsi fiil manası setara hu örtmektir.
Yani mazi geçmiş zaman
fiili. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve mastar, mekmaklı. Tamam. Hepsi örtmek fiil olarak. Peki himar nedir? Çoğulu humur olan bu kelime, ayette geçen kelime. Bu bir isimdir. İsim buralardan türemiştir. Ama bakalım manası neymiş? Madem hani kaynaktan okuyacağız, yine bu kaynaktan okuyalım. Takip ediyoruz. Himar nerede geçiyor? Aşağıda hamer var, humar var, hamur var. Devam ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Bir bakıyoruz ki bir sonraki sayfada himar kelimesi geçiyor. İsim manasında. Ne demekmiş himar? Vel himaru lil mer'eti. Yani himar kadın için ne mana geliyor? Ve huve, o da şudur ki en nasifu, başörtüsüdür. Ve kıyle, ve şöyle denmiştir. El himaru, himar şudur. Ma öyle bir şeydir ki tugatti bihil mer'etu ra'seha. Kadının başını örttüğü şeyin adıdır.
Yani erkeğin başını örttüğüne demiyor yani.
Himar kadının başına örttüğü örtünün adıdır. Ayette de bu kelimenin çoğulu geçtiğine göre zaten devamında da bakayım ayete burada şey var mı, atıf var mı? Burada yok ama şeyde var. Müfredatta ve fi tenzilil aziz diye, yani ayette şu şekilde geçer diyor. Vel yazribne bi humurihinne, yani himarlarını ala cuyubihinne, şuralarını da örtecek şekilde örtsünler. Ne demek? Himar o zaman burada başörtüsü demekse, başlarını örttükleri o örtüyü buralarını da örtecek şekilde kapatsınlar demektir. Yani mutlak manada burayı örtsünler demek değil. İşte bakın yani Arap dili sözlüğü bu, bizim hani hiçbirimizin yorumu, ilavesi falan değil.
Bak şimdi orada şey deseler de vel yahmirne cübehunne deseler de.
Örtünsün olurdu o zaman.
Yani fiil olarak vel yahmirne. Sözlük
manası uyuşurdu.
Ya vel yahmirne örtsünler cübehunne. Yakalarını örtsünler denebilirdi. O zaman hımar olmaz.
Ayette isim kullanıldığı için bu kelimenin isim olarak ne manaya geldiğini yine aynı sözlükten bakmak durumundayız. Baktığımız zaman görüyoruz ki diyor ki hımar nasiftir. Nasif de başörtüsü, renkli başörtüsü diyor sözlükler. Devamında da zaten ma tugatlı bihil mar'atu ra'seha, kadının başını örttüğü örtünün adıdır. O zaman vel yadrine bi humuru inne, örtülerini buraya vursunlar demek yanlış olur. Baş örtülerini şurayı da örtecek şekilde örtsünler demek. Evet,
o bağdan da bir kısmını baş
örtülerini. Evet, yani zaten kısmı. Başını örttüğünün bir bölümünü de buraya örtecek şekilde örtsünler. Diyorlar ki işte onlar buna mutlak manada örtü manası verdikleri için bunun baş örtüsü olarak anlamlandırılması için buna bir de Arapça ras, yani baş kelimesinin eklenmesi gerekiyormuş. Allah burada himarur ras, ya, başın örtüsü demediği için biz buradan baş örtüsünü anlayamazmışız.
Ya ama haksızlık etme şimdi. Şapka dediğin zaman anlaşılıyor mu başı örtülen şey? Evet, baş şapkası yani, diyeceksin. Evet. Ayak şapkasından ayırt edebilmek evet. için.
Şimdi onunla ilgili bir alıntı okuyacağız ama şunu da ifade edeyim. Bakın mesela kaynak takibi için bir kolaylık olması açısından biz sıkça kullanıyoruz biliyorsunuz. Diyanet İslam Ansiklopedisi. Bunu da şöyle göstereyim ekranlardan. Bunun da 40. cildi ama ansiklopedi evinde olmayanlar için internetten ulaşılabiliyor. Ücretsiz islamansiklopedisi.info. Buraya girip tesettür maddesini okursanız eğer burada şimdi benim okuyacaklarımı göreceksiniz. Diyor ki Arapçada
himar, Yunus Apaydın yazmış.
Evet.
Evet.
Diyor ki himar kadının başına örttüğü örtü, baş örtüsü demektir. Himar kelimesine bunun dışında mesela atkı gibi, boyuna sarılan bir atkı gibi bir mana verilmesi Arap dili ve geleneği açısından mümkün değildir. Yok, Arap dilinde bunun bir karşılığı yok. Bir de himar dışında Arapçada başörtüsünü ifade eden başka kelimeler de vardır. Bakın Türkçede de değil mi? Yani bir kelime birkaç farklı manaya gelebildiği gibi birkaç farklı kelime de aynı manaya gelebilir, değil mi? Bu normaldir. Arapçada başörtüsü manasına gelen kelimeler başka nedir? Birini biraz önce lisan-ı Arap'ta gördük. Nasif dedi. Bakın diyor ki bağlayış şekillerine göre nikap başörtüsü manasına gelir. Vasvas başörtüsü manasına gelir. Lifam başörtüsü manasına gelir. Lisam başörtüsü manasına gelir. Rasis başörtüsü manasına gelir. Mikna'a başörtüsü manasına gelir. Kına, meka, buhnu, gıfare, savka'a, mula'a, mila'e hepsi başörtüsü manasına gelir. Peki hangisinde bunda ras kelimesi var? Bir de baş kelimesi. Ya Arap dili açısından buna gülerler yani, böyle bir şey yok. Tıpkı şapkaya Türkçe'de baş şapkası denmesi gibi.
Oradan çoraba, bana bir tane baş şapkası getir.
Baş şapkası. Bakın güzel bir şey de yine burada var bu şeyde. Diyor ki Türkçe'de de başörtüsünün çeşitli şekillerde ifadesi vardı. Bakın başörtüsü diyoruz. Ne dediğini anlıyoruz. Peki yaşmak nedir? Yemeni nedir? Tülbent nedir? Yazma nedir? Hangisinde baş kelimesi var? Daha eski Türkçe ifadeleri bürüncek, çember, kadın fesi, ferace, maşla, tepelik, hotoz. Hangisinde baş kelimesi var? Ama hepsinin ifade ettiği mana ne? Başı örtülen örtü. Öyledir yani. Buna illaki baş konmaz. Yani burada başörtüsünü anlamamız için Cenab-ı Hakk'ın hımaru ras demesi lazımmış. Hatta daha ilginç yorumlar da var. İsterseniz onu da Erdem Bey'den dinleyelim. Yani Allah burada hımaru ras demeliydi. Çünkü
çünküsünü senden mi dinleyelim?
Çünküsünü dinle. Bak, tamam, tamam. Bir şey vardı.
Hocam gerçekten bu konuda yani bunu muhtemelen biraz da gülelim köşesinde yapmak lazım. Öyle bir köşe zorunlu olarak yapmak gerekiyor.
Şimdi bu yani biz derslerimize öyle bir köşe mi koyalım?
Mecbur hocam baksanıza bak öyle bir şey olacak gibi. Tamam. Şimdi Kur'an'daki din diye bir kitap var. Bu Kur'an araştırmaları grubu. Yani o grubun kim olduğunu da bilmiyoruz. Yani en azından bu kitabın üzerinde grupta kimler yer alıyor, bu grubun üyeleri, mensupları falan bununla ilgili bir bilgi yok. Ama Kur'an'daki din kitabı çok baskı yapmış. Özellikle bugün gençler arasında oldukça okunan bir kitap. Burada Kur'an'da saçları örtmek geçmiyor diye büyük bir başlık var hocam. Kitabın 255. sayfasında Nur suresinin 31. ayeti burada meallendirilmiş. Ayetin ilgili bölümünde şöyle diyor. Hımarlarını parantez içinde başörtülerini yaka açıklarına koysunlar diye meallendirilmiş.
Başörtü kelimesini kullanmış.
Evet, başörtülerini.
Başörtülmeyen bir şeye başörtüsü denir mi?
Evet, yani ama örtü de demiş. Yani her ikisine
başa örtülünce başörtüsü olur diyorlar.
Olur diyorlar. Onu
ama
diyorlar.
Mutlak manada başörtüsü demek değilmiş.
Fakat şimdi tabii buradan sonra şöyle bir ifadeyle başlaması gerçekten üzücü. Yani önce ağlatıyor, sonra güldürüyor. Kadınları kendi zihniyetlerine göre yaşatmak isteyenlerin çarpıttığı ayetlerin başında bu ayet gelir gibi devasa bir iddia ile başlıyor. Ondan sonra bu ayetteki hımar kelimesinin temel anlamı örtü olup sözlüklerde örtü ve başörtüsü anlamları verilmiştir. Önemli olan husus ayette kapatılacak yerin açıkça yaka açığı olarak geçmesidir diyor. Yani başörtüsü deniyor ama diyor ya da örtü başörtüsü bile desek diyor. O emir yakayı kapatmak diyor. Ayetin kapatmayla ilgili dikkat çektiği yer saçlar değil yaka açığı bölgesidir. Birçok kimse parmağın işaret, neyse oraları atlayayım, şöyle diyor hocam. Abdest almayla ilgili ayette başın sıvazlanması söylenirken baş kelimesi Arapça karşılığı res ile vurgulanır.
Yani Maide suresi 6. ayette lemsehu bir ru'usikum. Başlarınızı mesedin diyor.
Başlarınızı mesedin. Bu ayette kapatılacak bölgeyle ilgili böyle bir baş veya saç vurgusu yoktur.
Allah. O yüzden yani, bu başörtüsü manasına gelmezmiş.
Yani abdest ayetinde başınızı mesedin derken ne demesini istiyorlardı? Yani buraya bir de onu yazsalardı.
Başörtülerinizi mesedin demesini bekliyorlar.
Yani olacak iş mi? Ondan sonra...
Ama erkekler başörtüsü kullanmıyor. Ne yapacağız?
Buradan aynen öyle. Buradan hareketle diyorlar ki hocam yani hımarın saçları örtmesi değil yaka dekoltesini örtmesi istenir. Yani bir kere Allah hiçbir şeyi başörtüsü olarak bilinen bir kelimeyi kullanmasının bir anlamı olmalı. Öbür türlü sizin dediğiniz gibi kelime fiil anlamın fiil olarak kullanıp emir kipinde kullanılırdı. Hımar kelimesi işte yahmirne cuyubehinne diye şey yapırdı, yapılırdı. Öyle bir ifade kullanılırdı. Artı mesela Yahya hocamız söyledi. Türkçede de gerçekten bu şekilde kullanım var. Mesela silmek dediğimiz zaman tahtayı silmek de anlarız. terimizi silmeyi de anlarız, yazıyı silmeyi de anlarız. Ama silgi dediğimiz zaman İsim terimizi zaman. Sildiğimiz bir şey anlamayız.
Mendil anlamaz kimse.
Mendil anlamaz hiç kimse. Yani. Silgi bir şeyin ismidir. Tek bir şeye isim olmuştur. Aynı şekilde hatta hımar sadece başla ilgili kullanıldığı için bundan bile ileri. Yani hımarı başla kullanmak o kadar saçma bir şey ki şunu demeye benzer.
Hımar-ı ras
şeklinde. Hımar-ı ras şeklinde kullanmak şunu demeye benziyor bence aşağı yukarı. Kulak kulaklığı demek kadar saçma. Ya kulaklıkta zaten kulak için kullanıldığı belli. Hımarda baş için kullanıldığı o derece belli.
Baş şapkası diyebilirsin.
Baş şapkası demek gibi bir şey evet. Yani bu yani bir de bunu böylesine işte kadınları kendi zihniyetlerine göre yaşatmak falan gibi bu böyle iddialı ifadeler hem de Kur'an'daki din diye ismini koydukları bir kitap.
Başka ne demelerini bekliyordun yani?
Yani olacak.
Kendi zihniyetlerine göre yaşatmak isteyenler ne yapabilir? İşte kendisini anlatmış orada.
Evet yani hakikaten de öyle.
Kendisini olmuş. Anlatmış.
Yazık yani.
Kadın yani insan, buna iveç denir.
Bu kadar aynen iveç hocam. Evet. Gerçekten de yani, İvecin de amatörcesi hocam. Evet. En amatörcü. Hemen hatası yakalananı yani.
Yani demek ki bu vel yadını bile bir humurihinne baş örtülerini alâ cüyubihinne. Evet buradaki emir aslında doğru. Buranın örtülmesi. Yani o orada söyledikleri doğru. Doğru. Ama başa örttüğün örtüyle burayı örteceğin için başın açık kalacağını söylemek abes.
O zaten heh. Konu bile değil. O yani, zaten
yalnız burada o zaten var. Bak burada bir şey var. Yaldırıp ala cubihinne dedi de niye Allahü Teala vel yesturne cubehunne demedi?
Evet.
Niye darabe ala fiiliyle kullandı? Bu çok çok önemli. Çünkü burada da yakayı örtme anlamı vermenin Arap dili açısından imkan ve ihtimali yoktur. Şimdi darabe ala ifadesi dediğiniz zaman böyle bir şeyin üzerinde çadır gibi onu tamamen kapsayan anlamına kullanılır. Mesela şeyde Duribet aleyhimuz zilletu Ali İmran suresinde değil mi? Duribet aleyhimuz zilletu üzerlerine zillet vuruldu. Yani alçaklık tüm onların bütün her şeylerin alçaklık kapsadı. Anlamına gelir. Yoksa adamın şurasına alçaklık vuruldu denmez ki. Alçaklık bir yapı olarak onları tümüyle kapsadığı anlamına gelir Arap dilinde. Yani bir çadır vurur gibi. Çadırı yapmak gibidir. Onun için kadınların başlarına örttükleri başörtüsü eğer bu önce şurayı örtüp de aşağıya doğru sarkmıyorsa ona başörtü ona orada darabe kelimesi kullanılmaz. Yani darabe ala dediği için o bir de bihumurihinne o hımarlarının bir kısmını da yakalarını kapatacak şekilde vursunlar dediği için mecburen orada darabe fiilinde mutlaka başın örtülmesini anlamak mecburiyeti vardır. Onun dışında herhangi bir anlam veremezsiniz.
Demek ki yani bu ayet de bir şey için inmiş oluyor hocam o zaman. Demek ki yani bir başını kapatıp buralarını açık bırakanlar var ki emir buranın da örtülmesini söylüyor.
Tabii bize de var.
Yani burayı örterken yani Allah burayı örterken tamam artık yukarıyı açın mı demiş oluyor.
Ay zaten başörtüsünü aşağıya sarkılacak darabe ala ile o tümüyle kapatmak manasına gelir.
Yani açık olan yer de kapatılsın.
Eğer demeseydi ki Allah ayette demeseydi ki görünen yerler hariç demeseydi o veliyadribne bi humurin ala cuyubin ifadesinden başörtüsünün yüzlerini de kapatacak şekilde örtülmesi anlaşılırdı.
Fe darabna ala azanihim fil kehf ayetinde de yani o kulaklarının tamamen kapatılmış olması lazım ki uzun süre oradan herhangi bir işitme gerçekleşmesi. Yani yine darabe ala kelimesiyle tamamen kullanması örtme. Oranın tamamen örtülmüş
üstünü kapatmak manasına
tamamen
geliyor.
Kapanmış
yani kulaklarının oluyor. Üstü tamamen kapatılmış manasına geliyor. Dolayısıyla yani Arap dili açısından da bu imkansız.
Yani hımarla ilgili en çok söylenen buydu. İstersen siz devam edin.
Zaten,
arada ben şey oldukça.
Zaten tamam şey yaparsın da bir de şu var. Yani bu din ilk defa ortaya çıkmış bir din değil ki.
Evet.
Yani Adem Aleyhisselam'dan beri olan bir dindir. Yani sık sık burada hatırlattığımız bir ayet var. Allahü Teala şeyde diyor ki Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki Estağfirullah şer'a aleykum mine dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emretmişse sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır. Ondan sonra Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam hepsini saydıktan sonra en akimu dine. Bu dini ayakta tutun. Ve la teteferraku fihi, orada ayrışmayın. Ayrışmayın diyor. Şimdi bu böyle olduğuna göre mecburen bugün bizim bildiğimiz Yahudilik var, Hristiyanlık var, Zerdüştlük var, Sabiilik var. Ondan sonra bunların hepsinde de başörtüsü olmak zorunda. Şimdi bu konuda da bizim dinler tarihi konusunda çalışan arkadaşımız Vedat'ı bir dinleyelim.
Hocamızın da söylediği gibi başörtüsü konusundaki görüşü ne olursa olsun bugün hiç kimsenin reddedemeyeceği bir şey var ki bu olgu sadece İslam'la veya Arap toplumuyla ilişkilendirilebilecek bir şey değil. Antik medeniyetlerde bile başörtüsüyle ilgili uygulamalara, hatta yazılı kanunlara rastlıyoruz. Örneğin 4000 yıl öncesine uzandığı tahmin edilen Hammurabi kanunlarında kadınların başı açık bir şekilde dışarıya çıkmayacağı, bunun yasaklandığı açık bir şekilde yazılı belgelerde var. Milattan önce 16. yüzyıla gittiğimiz zaman, Tevrat'tan önceki bir tarih, oradaki Asur kanunlarına baktığımız zaman bununla ilgili çok fazla madde var. Yani kadının başı açık bir şekilde dışarıya çıkamayacağına dair, bunun düzenlemelerine dair çok sayıda madde var. Şimdi ben derginin 10. sayısındaki yazımda bütün maddeleri tek tek yazdım.
Sen göster.
Kitap ve Hikmet derginin şurada 10. sayısını göstereyim. Burada o maddelerin hepsini yazdım. Nasıl düzenlemeler yapılmış bununla ilgili diye. Burada dikkat çeken şey şu. Uygulama kadının iffetliliği ile ilgili bir uygulama. Şimdi ben genelde bazı makalelerde, yazılarda şunu görüyorum. İşte eski toplumlarda, İslam öncesi toplumlarda hür kadınla köle olan kadınları birbirinden ayırmak için böyle bir uygulamaya gidilmiştir tarzı yorumlar var. Ama bunlar tarihi gerçekliklerle örtüşmeyen tespitler. Çünkü biz bu metinlere baktığımız zaman, Yahudilikteki uygulamaya da baktığımız zaman, burada hür olmakla, köle olmakla alakalı bir şey yok. Burada tamamen iffetliliğin bir simgesi olarak başların örtüldüğü görülüyor. Çünkü örneğin antik medeniyetlerde, Asurlulara gittiğimiz zaman hayat kadını olanlar, toplumda başlarını açması yasak. Bu kişi hür ama, bu kadın köle değil. Toplumda hür bir kadın ama başının açması yasaklanıyor. Neden? Çünkü o kadın o toplumda iffetli bir kadın olarak tanınmıyor. Esirlerin, yani cariyelerin başının örtmesinin yasaklanmasının sebebi de...
Yasaklanmıyor ki.
Şey, başının örtmesi yasaklanıyor hocam. Nerede? Şeylerde. Nerede?
Önceki toplumlarda. Ben zannettim İslam önce. Ha, olabilir, evet.
Cariyelerin başının örtmesinin yasaklanmasının sebebi, cariyeler toplumda iffetli kabul edilmiyor. Ama bir cariye bir adamla evlenirse o zaman başını örtmek zorundadır deniyor. Ama cariye olmaya devam ediyor hala. Yani kölelikten kurtulmuş değil. Ama evlendiği zaman başını örtmek zorunda, çünkü artık iffetli bir kadındır. Ama kölelik statüsü değişmedi. Yani burada başörtüsünün kölelikle veya hürlükle alakalı bir şey olmadığı açık. Yine Yahudiliğe geldiğimiz zaman, Yahudilikte de başını örtmesi emrediliyor. Ve Yahudilikte de bunun iffetle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Örneğin Tevrat'ta sayılar bölümünde zina yapan bir kadının yargılaması esnasında onun saçının açılması emrediliyor. O yargılama esnasında. Çünkü artık o kadın oraya yargılamaya geldiğinde zina suçuyla geldiği için iffetin sembolü olan başörtüsünü takması ondan istenmiyor. Yani onun çıkartması ona emrediliyor. Yine başörtüsüne Yahudiliğe geldiğimiz zaman, Yahudilikte başörtüsü biraz daha İslam'da, yani bizim İslam geleneğinde daha ağır yaptırımları var. Örneğin kadının büyük ölçüde yüzünü de kapatması isteniyor başörtüsünden ziyade olarak. Onun dışında evin içinde bile mesela başlarının örtülü olması şeylerde, Yahudilerde bunun bir fazilet göstergesi olması. Mesela onlarda meşhur bir kadın vardır. 7 tane baş kahinin annesi olarak geçen bir kadın. Ona soruyorlar, yani siz... Yani 7 tane oğlunuzu nasıl baş kahin yaptınız? Yani bu böyle bir onura nasıl ulaştınız? O da diyor ki, benim bugüne kadar evimin hiçbir duvarı saçımın bir telini görmemiştir diyor mesela. O da onlarda bir fazilet göstergesi olarak evlerinde bile başlarının örtülmesi uygulaması var. yine Yahudiliğe geldiğimiz zaman Yahudilikte başörtüsü uygulaması çok farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Mesela bazıları bizdeki gibi sadece yakalarını ve saçlarını örtecek şekilde bunu uygularken bazıları yüzlerinin hiçbir yerini göstermiyor. Bazılarına bakıyorsunuz, bazıları da sadece saçlarını örtecek kadarıyla, yani arkadan bağlayarak bu yakalarını açık bırakacak şekilde örtüyorlar. Dolayısıyla bir ihtilaf var kendi aralarında. Yani bunu örtünmenin şeklinin nasıl olacağına dair kendi aralarında bir ihtilaf var.
O zaman burada şu var, bak Vedat. Şeyin, yani bizim geleneksel din anlayışının hep es geçtiği bir ayet vardır. En'am suresinin 93. ayeti. Orada Allah-u Teala bütün nebileri, okuyacak mıydın? Ha, o zaman oku da. Ya da bu bitirsin. Tamam. Ha, şimdi. Yani şimdi orada diyor ki Allah, bütün nebilere işaret ettikten sonra Adem'den itibaren Ulaikellezine hedallah
90 o zaman.
90 mı? Ha, 90. ayet. Ha, tamam. Neyse, hep burada hata ediyorum ha. Rakamlar karışıyor birbirine. Ulaikellezine hedallah, bunlar Allah'ın doğru yoluna kabul ettiği kimselerdir. Febihudahum iktedi. Febihudahumuktedi. Sen de onların yoluna uy. Şimdi Resulullah Mekke'de bu emri almış. Bu surenin Mekke'de indiğinde ittifak vardır. Medine'ye gitti. Vedat'ın söylediği gibi bazıları var. Başını örtüyor, yüzünü örtüyor. Değil mi?
Evet.
Yani şimdi Yahudiler gibi örtünmesi lazım Müslüman hanımların da. Yahudi kadınların. Çünkü onlara uy diye emir var ya. Bazısı yüzünü örtüyor. Bazısı boynunu açık tutuyor. Bazısı ne yapıyordu? Yüzü bazısı açık, boyunlar kapalı. Yani, normal bizim bugünkü evet. örtü gibi örtülüyor. Tabii ki bu ister istemez.
Mekke'deki kadınların da hani başlarını örtüp boyun ve gerdan bölgelerini açıkta bıraktıkları da tarihi kayıtlarda var.
Hı hı.
Yani tamam. Farklı birçok husus tabii, var demek.
Farklı
ki.
Ama çünkü Mekke'dekiler de İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyduklarını söyleyerek bunu yapıyorlar. O zaman hangisi Kur'an-ı Kerim'in istediğidir? Allah-u Teala işte başörtüsü bir kere herkesin ittifak. Başörtüsünde ihtilaf yok. Ama nasıl örtülecek? İşte boyunların üzerine örtsünler dediği zaman, bir de görünen kısım örtünmesi lazım değil derken, mecburen gözü, burnu, ağzı, yüzü, demin de okuduğumuz ayetlerde belirtildiği gibi, yani kadının güzelliğinin gözükmesini yasaklayan hiçbir şey yok ki. Elbise çok daha güzel, çok daha saygın gösterir. Evet.
Hristiyanlığa geldiğimiz zaman Hristiyanlıkta da başın örtülmesinin emri Yeni Ahit'te, yani onların İncil dedikleri metnin içerisinde açık bir şekilde ifade ediliyor. Örneğin Korintlilere mektupta 1. mektup 11. bab 6. pasajda kadın başını açarsa saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa başını örtsün. Yani iki seçenek var. Ya başını örteceksin ya da tıraş edeceksin. Bildiğin kökten kazıyacaksın jiletle. Yine 3. yüzyılda yaşamış kilise babalarından Jerome'nin kendi yazmış olduğu kitabında bir ifade var. Bu ifadeyi de özellikle ben alıntı olarak yazmıştım. Burada da okuyayım. Şayet dışarıya yalnız çıkarsanız köle gençler arasında gösterişsiz bir kıyafetle örtünün. Ayakkabılarını ses çıkartan, dikkati çeken, siyah ve can alıcı tarzda olup yürürken gençlerin dikkatini çekmesin. Saç, alın ve kulaklarınızı örtün. Başörtünüz omuzlarınıza kadar inerek yayılsın. Şayet herhangi bir sebeple...
Başörtünüz omuzlarınıza kadar inerek yayılsın. Bunu şimdi biraz sonra ayetten göreceğiz.
Şayet herhangi bir sebeple vücudunuzun herhangi bir uzvu açılmış olursa onu hızlıca örtün. Halk içinde iffetliliğinizin bir göstergesi olarak yüzünüzü de örtün. Yine... Burada da örtünmenin yani tesettürün iffetlilikle ilişkilendirilmesi önemli. Yahudilerde ve diğer önceki toplumlarda olduğu gibi. Yani Hristiyanlıkta da kısaca kesinlikle başın örtülmesi bir emir olarak hem onların kilise babalarına evet. hem de İncil'deki ifadelerde açık bir şekilde ortaya konmuş.
Evet. Sen dinleyelim.
Şimdi burada o zaman şey denilebilir. Ya işte İslam Bunlardan çalmış.
Evet.
Ya şöyle... Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Asurlulardan, Hamurlardan.
Onlara, onlarla aynı olmak zorunda. Evet, çalmaya evet. gerek yok. Mecbur, Allah emrediyor.
Hatta hocam başörtüsü bir Yahudi geleneğidir diye bu konuda çalışan şeyler var. Yani akademisyenlerin yazdığı,
ilahiyatçıların
yazdığı ya. Maalesef makaleler var.
Başörtüsü. Yani tabii bunlar çok normal.
Yani burada
tasdik diye bir kavram ortadan kalkmış İslam aleminde.
Aynen öyle.
Tabii ki öyle olacak. İstersen sen evet biraz hocam. Anlat bu konuyu.
Hocam şimdi az evvel siz okudunuz. Şer'a lekum mineddini ma vassâ bihi Nuhan ayeti şeklinde başlayan ayet. Şura suresinin 13. ayeti şöyleydi. Allah Nuh'a ne emretmişse onu sizin için bu dinin kuralı şeriatı yapmıştır. İşte devamında da sizin de okuduğunuz gibi sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Bu dini, eddin ifadesi geçiyor. Ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin. Senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allah bu dini tercih edeni kendi tarafına seçer ve ona yönelini doğruya yönlendirir. Şimdi bu ayet gereği zaten dinde şeriat aynı. Bütün kurallar eddinde dendiğine göre din de zaten aynı. Ve biz bunu zaten Ali İmran suresinin 83 ve devamı ayetlerinde daha pek çok ayette görebiliyoruz. Nisa suresinde vesaire. Ve aynı zamanda Rabbimiz Bakara suresinin 106. ayetinde manen sahmin ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayrim minha ev misliha buyuruyor. Yani biz eğer bir ayeti nesheder veya unutturursak onun daha iyisi dengini veya onun yerine daha hayırlısını veya mislini yani aynısını getiririz diye. Dolayısıyla kitaplar arası tasdik sistemi getirilecek değişikliklerin daha kolaylı olmasıyla veya hiç değişiklik yapılmaması şeklinde de tarif edilmiş oluyor. Yani buna göre eğer iki kitap arasında bir hüküm değiştirilmemişse misliyle nesih, daha kolaylaştırılmışsa da hayırlısıyla nesih gerçekleştirilmiş oluyor.
Bir şey yapalım, bakın. Bu misliyle ifadesinden önce unutturulmuşsa geçti ya.
Aha, evet hocam.
Şimdi az önce Vedat'ın da söylediği şekilde şöyle bir şey de var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Maide suresinin 15. ayetinde.
Evet.
Ya ehlel kitap kad ca'akum rasuluna yubeyyinu lekum ketiren mimma kuntum tuhfune minel kitap. Sizin o kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan Nebimiz geldi diyor. Resulümüz geldi. Şimdi bu o Resul Kur'an-ı Kerim'de de bunu ortaya çıkıyor. Onların gizlediklerini ortaya çıkarıyor. Gizlediğini ortaya çıkarmak nasıl bir nesihtir? Misliyle değil mi? Aynısıyla. O zaman şimdi bakın bizdeki hocalar nasıl başörtüsü konusunda Müslümanların zihinlerini karma karışık ediyorlar. Bir de bunlardan birisinin arkasına eğer siyasi idarede destek verirse diğerlerini zaten hiç kimse dinlemez. O zaman Allah'ın ayetini hocalar unutturmuş olur. Şimdi Medine'de de bu olmuş olabilir. Evet, ortada mesela az önce Vedat da çok tam Kur'an-ı Kerim'e uygun bir ifadeyi Tevrat'ın ifadesi olarak İncil'in ifadesi İncil'de. Olarak okumadı. İşte falanca kişinin, belki bu falanca kişi değil de buraya kadar gelinceye kadar falanca kişi olmuştur. Aslında o İncil'in ifadesidir, evet. Tevrat'ın ifadesidir. Ama diğerleri unutturulmuştur. O zaman Kur'an-ı Kerim bunu misliyle nesk ettiği zaman ne yapıyor?
O hükmü tekrar tebyin etmiş oluyor, aynen, ortaya
evet.
çıkarmış
ortaya,
oluyor.
Evet.
Dolayısıyla tasdik meselesi de bu nesih sistemiyle birlikte çalışıyor. Yani nesih aslında tasdiğin belki de bir şubesi diyebiliriz. Bir önceki kitapta bir şeyin neshedileceği söylendiyse ve Kur'an'da da bu neshedildiyse zaten tasdik gerçekleşmiş oluyor tabii. Bu şekilde. Tabii tasdik meselesi de çok önemli. Hatta Rabbimiz kitabının ayetlerinin Allah'a yapılmış bir iftira olmadığını, Allah'ın ayetleri olduğunu tasdik konusuyla delillendiriyor. Yunus suresinin 37. ayetinde geçtiğimiz hafta da okumuştuk. Mâ kâne hâzel Kur'ânu en yuftera min dûnillâh. Bu Kur'an başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş değildir. Velâkin tasdîkellezî beyne yedeyh. Ama öncekini tasdik eden, kendinden öncekini tasdik eden yani doğrulayan, evet daha önceki kitap zaten evet. devam ediyor ve tafsilel kitap ve o kitapları açıklayan bir kitaptır şeklinde. Yani tasdik sistemi aslında Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delillerinden bir tanesi ama bizde maalesef görmezden gelinmiş oluyor. Yine bu tasdik sisteminin sadece
Kur'an... Ve de görmezden geliniyor basit bir... İttifakla bitirilmiş
aynen
o.
Aynen öyle. Ortadan kaldırılmak
tamamen
için...
Tamamen bitmiş o.
Zaten hocam biz kök programında da görmüştük. Tahrif denilen olay tamamen tasdik meselesini örtmek için yapılan bir olay. Ve bizim maalesef hocalarımız da bu oyuna geliyorlar. Onların sözcülüğünü yapıyorlar. Kitaplar, ilahi kitapların tamamının birbirini tasdik ettiğini bir örnekle de açıklayalım. Mesela Maide suresinin 46. ayeti şöyle: ve kaffayna ala atharihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrat ve ateynel incile fihi huden ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrat ve huden ve min ve mev'izeten lil muttakin. Yani sonra onların izlerinden Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı tasdik eden edici olarak gönderdik. Onun içinde bir rehber ve nur olan İncil'i de kendinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik.
Yani hem yani İsa tasdik ediyor, hem Tevrat tasdik ediyor.
Hem İncil tasdik ediyor. Hem İncil. Şimdi dolayısıyla bütün kitaplar arasında böylesi bir sistem mevcut. Zaten bu önceki kitapların mensupları kendisini ancak tasdik edecek, kendi ellerindekini tasdik edecek edici olarak gelen bir kitaba inanma zorunlulukları var. Ali İmran 81. ayete göre. Allah nebilerden kesin söz aldığında şöyle demiştir: size kitap ve hikmet veririm de elinizde olanı tasdik eden bir elçi gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destekleyeceksiniz. Yani tasdik o kadar önemli bir şey ki, eğer Kur'an zaten kendinden önceki kitapları tasdik etmiyorsa, daha önceki kitapların mensuplarının, ehli kitabın Kur'an'a uyma zorunlulukları ortadan kalkıyor. Hı hı. Dolayısıyla dinler arası bu devamlılığın devamlılık olmazsa olmaz bir durumdur. Yine uzatmamak için okumayacağım ama Nisa 47. ayeti örnek olarak vereyim. Sizin yanınızda olan kitabı tasdik eden ve bu kitaba tasdik eden bu kitaba inanın emri var. Önceki kitapları. Yani bu sizin elinizdekini tasdik ediyorsa inanacaksınız. Emir de bu şekilde. Emir kipinde de geliyor aynı
tabii
şekilde.
Tabii. Tasdik etmezse zaten hiçbir kitap ehlinin Kur'an'a inanması gerekmez.
Gerekmiyor
ki.
Evet. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla az evvel sizin okuduğunuz En'am suresinin 90. ayeti gereği zaten Müslümanlar daha önceki nebilere, indirilmiş olanlara uymak zorundaydılar. Mesela
şeye kadar, Eyyavim Ekmeltüm'e gelinceye kadar.
Tabii artık. Yani Maide 13. ayet.
3. ayete gelinceye kadar artık bundan sonra tamam, din bu dedi Allah, bitirdi her şeyi.
Bu tasdik sistemi içerisinde mesela o ayetin hemen iki sonraki ayeti de yine tasdikten bahseden ayet, En'am 92. ayet şöyle hocam. Bugün maalesef yani üniversitelerde dinler tarihi dersi veren değerli hocalarımız önceki ehli kitapta namazın olmadığını, böyle bir şeyin düşünülemeyeceğini söylüyorlar. Ama bakın En'am 92. ayet şöyle: bereketli olan ve kendinden öncekileri tasdik eden bu kitabı da biz indirdik ki ana kenti ve çevresini uyarasın, namazlarına özen gösterip ahirete inananlar bu kitaba da, buna da inanırlar. Yani kim burada, yani o ayetin şeysi, ve hum ala salatihim yuhafizun, namazlarına özen gösterenler, onun üzerinde titizlikle duranlar. Bunlar
ehli kitaptan
tabii bahsediyor. Yani dolayısıyla namazların üzerinde bu kadar titizlik gösterip örtünmeyi bilmemek mümkün mü? Namaz kılıyor adamlar yani. Nasıl başörtüsünü bilmeyecekler, şu olmayacak, bu olmayacak. Böyle bir şey ya da gelenek olacak başörtüsü. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Namazla ilgili gereken bütün şartlar zaten onlar için de var. Hı hı. Bir de bu şeye karşı bir örnek verelim hocam Kur'an'dan. Mesela bu hımarın kelime anlamıyla yapılan oynamalar, işte hımarı res denmesi lazım. İşte açıklanmıyor. O başörtüsüyle, başörtüsü olabilir ismi ama emir yakayı örtmektir falan deniyor. Halbuki Nisa suresinin 43. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İlgili bölümü okuyayım. Biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara temas etmiş olup su bulamazsanız o zaman teyemmüm edin, temiz toprağa yönelin deniyor.
Peki su bulursanız ne yapacaksınız?
Su bulursak ne yapacağız? Yani Maide 6. ayet henüz ortada yok. Abdest ayeti, suyla abdestin nasıl alınacağını tarif eden bir ayet yok. Ve üstelik En'am suresinden görüyoruz namaz kılınıyor. Dolayısıyla
yani Mekke'de, Mekkeliler de namaz kılıyordu.
Mekkeliler de namaz kılıyordu.
Bu ayet de Medine'de inmiş.
Ne yapıyorlardı su bulduklarında? Nereden biliyoruz? Yani Allah su bulduğunda ne yapacaklarını bildiği için zaten bir açıklama yapmıyor.
Yahudiler nasıl yapıyorsa siz de öyle yapacaksınız. Aynen tabii. Öyle. Onlar da bugün abdest alırken ayaklarını yıkarlar.
abdestten bile bahsedilmiyor. Dolayısıyla himar dendiği zaman, humri hinne dendiği zaman işte bunun başörtüsü oldu, bununla başörtünün şöyle örtülmesi lazım. Bu böyle bir açıklamanın yapılması Kur'an'dan beklenebilir. Kur'an'ı hiç bilmeyenlerin söyleyebileceği bir şey bu açıklamayı.
Ya da Kur'an'ı kendine uydurmak isteyenler.
Ya da kendilerine uydurma, bile bile bunu yapmak isteyenlerin yapabileceği bir şey. Yani sonuçta eğer tasdik meselesini görmezden gelirsek ve üzerini örtersek bu konuların hiçbirini anlamamız mümkün değil.
Peki o zaman şey yapalım, bu Ahzab suresi 59. ayetle şeyin Nur suresi 31'i karşılaştıralım. Bir de burada da bir görselimiz de var. Şimdi Nur suresinin 31. ayetinde humur kelimesi geçiyor. Biliyorsunuz hımar kadının başını örttüğü örtü demektir. Şu anda yeğenim Zülfan'ın başını örttüğü hımardır. Allah emirde işte وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُورِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ diyor. Şimdi bu başını örttüğü şeyi ceyip de şu boynunun yani şu 360 derecelik çevresi. Yani yaka diyoruz ya şeyde. Mesela benim gömleğimin yakası. Tüm kafamı oradan içeriye sokabileceğim ve boynumu çevreleyen kısma yaka denir. Şimdi yeğenim Zülfa da hımarını başını örtmüş. Şimdi tam boynunun çevresini tamamen kapatmış. Dolayısıyla ayet-i kerimenin emrine uyuyor. Başının örtüsünü وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ başörtüsünün bir kısmını boynuna şey yapmış. Boynunun tamamen çevresini kapatmış bir kısmıyla. Dolayısıyla herhangi bir yeri gözükmüyor. Böylece Allah'ın emrine uymuş oluyor. Şimdi bir de şey var. Ahzab suresinin 59. ayeti var. Orada da Allah-u Teala cilbab kelimesini kullanıyor. Cilbab kelimesinin değişik anlamları var. Ama anlamlardan bir tanesi de büyük hımar. Yani büyük başörtü. O büyüklük de göğsü de örtecek şeklindeki başörtüdür. Mesela şimdi şu, bu başındaki hımar. Bu da cilbaptır. Gene başörtüsü ama biraz büyük. Niye budur? Yani ayette anlatılan budur. Dış giysi değil. Ha, dış giysi manasına da gelir. Ahzab suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi kulli ezvacik eşlerine söyle. Tamam. Ve benatik kendi kızlarına Fatma validemiz Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm kızlarına söyle ve nisa-il müminin ve müminlerin kadınlarına da söyle. Kadınlar derken evli olmaları gerekmez. Çünkü niye gerekmez? Çünkü Nisa suresinin 3. ayetinde fenkihu ma tabe lekum minen nisa diyor Allah. Yani hoşunuza giden kadınlarla evlenin. Eğer o nisa evli kadın olsaydı böyle bir ayet olmazdı, değil mi? Yani ma tabe lekum minen nisa'yı hoşunuza giden kadınlarla evlenin diyor. Dolayısıyla müminlerin kadınlarına dendiği zaman yani evlenme yaşına gelmiş olan kadınlar anlaşılır. Onlara söyle. Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Cilbaplarını üstlerine yaklaştırsınlar. İdna dena yani şöyle diyelim şöyle şeydir. Mesela şu ceketim açık. Şunu göğsünü bir kapatsa, ceketin önünü bir kapatsana der mesela birisi. Kapattığın zaman ne olur? Vücuda iyice yaklaşmış olur, yapışmış olur değil mi? Şimdi şeyin cilbab kelimesinin anlamlarından birisi işte bu bizim Zülfan'ın giymiş olduğu şu dış elbise. Bu cilbab.
Peki ayet dese ki bunu vücuduna iyice yaklaştır. Ne olur? Vücut hatlarını iyice belli eder, değil mi? İstenen bu değil. Halbuki şeyde Nur suresi 31. ayetinde diyor ki Allah ve la yubdine ve la yadribne bi arculihinne liyuleme ma yubdine min zinetihinne. Ayaklarını yere vurup da gizli, vücutlarından gizli olan kısımları belli etmesinler. Yani ne olacak? İşte şimdi bugün çok dar elbise giyerek giyinik çıplaklar var. O şekilde olmasın diyor. Şimdi ayetteki cilbap eğer şey olsa, şu elbise olsa, onu vücutlarına iyice yaklaştırsınlar demek, iyice dar giysinler demek olur, değil mi? Arkasından da ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا. Bunun onların namuslu, haysiyetli bir kadın olarak tanınmalarına daha uygundur diyor. Daha uygun. Bir de şu daha uygun kelimesini unutmayalım, tamam mı? Daha uygundur diyor. Daha uygunun karşısında bir de uygun var, değil mi? O zaman cilbap kelimesinin bir anlamı da sözlüklerde kadının göğsünü de örten başörtüsü. Yani başörtüsünün biraz büyüğü. Tamam mı? Onun için sen bunu şey yapsana Zülfa. Tamam, bir göster istersen. Bakın. Biraz daha büyük. Tamam, sen şimdi başına onu ört. Kapatma şimdi. Ört. Tamam mı? Ört. Öyle olsun. Tamam. Altta başörtüsün olmadığını düşünün. Tamam mı? İstersen sen bunu tam aç. Tam aç. Yarım olmasın. Tam aç. Tamam. Ört başına. Orası açık kalsın. Tamam mı? Burası açık kalsın. Şimdi başında başörtüsü olmadığını düşünün. Şimdi bunun başörtüsü var. Böyle olduğu zaman ne olur? Buralar açık kalır, değil mi? Boyun açık kalır, göğüs açık kalır. Şimdi yani iyice yaklaştırsınlar seni. Nasıl mesela yudnîn aleyhinne, üzerlerine, bak başörtüsünde üzerlerine kelimesi geçmedi, tamam mı Zülfa? Orada yakasını kapatsınlar dedi. Şimdi senin bu başörtün o emri yerine getirdi. Yani Nisa suresinin 31. ayetindeki Nur suresinin 31. ayetindeki o emri yerine getirdi. Vel yadrible bi humurihinne ala cuyubine. Cuyub bu. Ceyb. Yani yaka. Nedir? Şeye, gömleğe yaka açmak dediğiniz zaman 360 derecelik bir çevre anlaşılır. Tamam mı? Şimdi bak burada bizim Zülfa 360 derecelik boynunu kapatmış. Burada bu hımar. Bunda problem yok. Peki, hımarın biraz büyüğü olan cilbap. Bu da Arap sözlüğünde böyle geçiyor. Şimdi sen şimdi bunu tekrar başına ört. Örttüğün zaman başını örttün. Tamam. Peki bu böyle kalırsa, bak burada mesela boğazını örtsünler ifadesi yok. Üzerlerine yaklaştırsınlar. Ne olacaksın sen şimdi? Nasıl yapacaksın bunu? Birini altta, birini üstte, öbür tarafa da üzerine dediği için omuzuna karşı. Bu şekilde, tamam. Bak bu şekilde örtündü. Tamam mı? Şimdi bu şekilde örtündü. Şimdi bak yaklaştırdı. Yudnine, idna kelimesi oluştu, değil mi? Arapça bakımından yaklaştırıldı. Çünkü şey, elbise olsa elbise de idna kelimesi olmaz. Yani elbisenin vücuda iyice yaklaştırılması, vücudu iyice örtülen kısmı iyice insanlara göstermek olur. O zaman yudnîn aleyhine min celâbîbihinne dediği için burada cilbabıyla, bak bunu serbest bıraksaydı bura açık kalacaktı. Ama üzerine yaklaştırdığı için ne oldu şimdi? Başörtüsünden daha iyi bir örtünme oldu mu? O zaman şimdi şurayı tekrar aç Zülfa. Başörtü aç onu tekrar. Aç. Tamamen çıkar. Şimdi bak bu şekilde bu şekilde giyinmiş olan bir kız saygın bir konuma gelir. Yoksa onun efendim erkeklerin ilgisi falan filan değil. Erkek böyle bir şey, kendini koruyan bir kıza daha büyük saygı gösterir, daha çok değer verir. Kendini korumayan onlar için fazla değerli değildir. Şimdi bu kendisini koruyan bir yapıda. Bu saygıyı celbeder. Peki şimdi tekrar kapat deminki gibi. Ben şimdi size soruyu size sorayım, cevabını verin. Öbürü saygıyı celbeder. Bu daha fazla celbeder. Onun için dedi ki zalike edna en yorefne. Öbürü güzel ama bu daha güzel olur. Yani sadece boğazın değil, yani sıkma baş değil de işte şöyle göğsünü, üstünü, üzerlen derken illa da omuz omuz olacak da işte bu kısım da yani. Yani bir kısmı aşağıya doğru sarkıp vücudunun kalan kısmını da örter. O zaman daha çok saygıyı celbeder. O zaman edna kelimesi, ismi tafdil Arapça bakımından daha çok, o zaman birisi güzel, öbürü daha güzel oluyor. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühen nebiyyü Ey nebi kulli ezvacike ve benatike eşlerine ve kızlarına söyle. Kızları Fatıma validemiz, Zeynep validemiz, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Bunlardan ölenler var, yaşayanlar var. Ve nisa'il müminin ve müminlerin kadınlarına da söyle. Yudnîne aleyhinne min celâbîbihinne üzerlerine cilbaplarının bir kısmını yaklaştırsınlar. Şimdi bu cilbap kelimesi eğer, yani cilbap kelimesinin değişik anlamları var. İstersen sen onu sözlükten bir oku.
Cilbap kelimesiyle ilgili olarak Kitabul Ayn, Halil bin Ahmet el-Ferahidi'nin, bu en eski, basılı en eski sözlüktür bu. Bununla ilgili bir tanımı var. Diyor ki cilbap, ثَوْبٌ اَوْسَعُ مِنَ الْخِمَارِ دُونَ الرِّدَاءِ Yani rida, ridadan küçük ama himardan geniş bir elbise. Himar neydi?
Başörtüsü.
Başörtüsüydü. Rida da nasıl diyeceğim? Yani normal
şimdi elbise diyelim de örtü diyelim. Heh. Şimdi elbise derse, Türkçe'de elbise dediniz mi? Arapça'da libas evet. Örtenin içinde.
Zaten sonrasını kendisi açıklıyor kendisi ne olduğunu. Diyor ki tugatti bihil mer'etu ra'seha ve sadraha.
Bu çok önemli.
Yani kadının bununla yani cilbapla başını ve göğsünü örttüğü örtünün adıdır diyor. Bakın himar başını örttüğü örtünün
ve,
adıydı.
Ve boynuna boynunu kapattı.
Burada cilbaba diyor ki tugatti bihil mar'etu ra'seha ve sadraha. Başını ve göğüs bölgesini örttüğü örtünün adıdır. Bu Kitabul Ayn'daki ifadeydi. Lisanul Arab'a baktığımız zaman da aynen Lisanul Arab'ın bu alıntıyı kullandığını görüyoruz. İlave olarak şunu katmış diyor ki cilbab el kamisu bir gömlek manasına gelir. İki vel cilbabu thawbun awsa'u min al-khimari dun ar-rida'i tughatti bihi al-mar'atu ra'saha ve sadraha. Aynı buradaki aynı ifade. Yani kadının evet. Başını ve göğsünü örttüğü örtünün adıdır. Giysinin veya ne diyeceksek.
O zaman o. Burada bakın şu ayeti kerimedeki cilbap acaba kadının dış giysisi mi? Yoksa hımardan daha büyük olan başörtüsü mü? Şimdi buraya baktığımız zaman bakıyoruz diyor ki burada Allah yudnine aleyhinne min celabibihinne. Zaten hepinizin de şeyde gördüğü gibi cilbapların bir kısmını üstlerine yaklaştırsınlar. Şöyle yaklaştırsınlar ifadesi olduğu zaman eğer elbise olursa onun vücutlarına iyice sarsınlar. Yani bir boya gibi olsun vücutlarında. İşte bugün tayt giyen kadınların giymesi gibi olsun denir ki o da Nur suresindeki ayete aykırı olur. Nur suresindeki ayet ne diyordu? Onlar gizledikleri ziynetlerini bilinsin diye. O kelimeden de bahsedeceğim demiştim. Onu atladık tabii.
Velayet
burayı ribne... bitirip oraya geçelim. Orada tamam. Belki söyleyecek bir iki şey
tamam.
var.
Tamam. Bak şimdi burada Cerabi. Oradaki ziynet de vücut olduğu için tamam. Biraz sonra onu şey yapacağız. O zaman burada buradaki cilbap daha büyük bir başörtüsü dışında hiçbir anlama gelemez. Arap dili bakımından bu imkan ve ihtimal dışıdır bu ayet-i kerimedeki. Ama bunları görmeyenler tutarlar. İşte kadınlara işte ferace, çarşaf, bilmem ne Kur'an'ın emri gibi takdim edilir. Ondan sonra bakarsınız ki çok değişik şekillerde. Bu defa bir gayrimüslim için, bir gayrimüslim hanım için bu çok son derece itici olur. Halbuki başını örtmek kadının saygınlığını ciddi anlamda artıran bir şeydir. Onun için bak bu ayette burada diyor ki Allah ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ Bu onların namuslu ve saygın bir kadın olarak tanınmalarına daha uygundur. O zaman daha uygundur kelimesi uygundur kelimesiyle karşılaştırılacak. O hımarı, hımar sadece başını ve yakasını örttüğü zaman tabii ki o da herkes de ona namuslu ve saygın der. Onda hiç şüphe yok. Ama göğsünü ve o şey şöyle yakalarının omuzlarının üst kısımlarını örttüğü zaman çok daha saygın bir görüntü ortaya çıkar. O zaman felâ yüdeyne eziyet edilmemeleri yani laf atılması, arkasına takılması, bir takım böyle ahlaksız kişilerin rahatsız etmemeleri açısından daha uygundur diyor Allah. Evet, tanınmamaları değil, tanınmaları. Bazıları tanınmama diye ayete yanlış mana verirler. Dışarıdan gelen kadın anlaşılmayacak. Ya onun kadın olduğunu tanımayacak bir insan yeryüzünde olur mu? Tabii ki tanır. Evet, burada söyleyecekleriniz evet. varsa.
Burada belki şu şeyi hatırlatabiliriz hocam. Biraz önce Vedat Bey de anlatırken hani belki yanlış anlaşılmalara mahal verilecek veya o şekilde değerlendirilecek internet ortamında özellikle bir ifade var. Bu Edna en yorafneden hareketle onu söyleyelim. Şimdi başörtüsü hani kadının hani iffetli olarak tanınması işte eski kavimlerde de öyleymiş falan. Şimdi şöyle bir şekilde bu istismar edilebilir. Başörtüsü takmayan kadın iffetsiz mi peki?
İffetsiz.
Ya bunu mutlaka bir açığa kavuşturalım.
Bir yani kere.
Edne en yorafnenin ifade ettiği mana nedir?
Bak bir kere bakın. Evlenmede din şartı yok Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir Müslüman gayrimüslimle, bir gayrimüslim bir kadın Müslüman erkekle ya da bir başkası ya da Müslüman kadın gayrimüslim erkekle evlenirse bunlara zina yapıyor denemez. Bununla ilgili zaten sitemizde yazı var. Ayetler çok açıktır ama Allah-u Teala asla tavsiye etmiyor Bakara suresinde. O başka bir şey. Tavsiye etmemek başka, yasaklamak başkadır. Yasaklamıyor Allah. Ama evlenmede olmazsa olmaz bir şart var. Namuslu olmaz. O zaman başı açık kadın namuslu değildir. Bacağını açan namuslu değildir kelimesi. Kur'an-ı Kerim açısından asla kullanılamaz. Yani namus, çünkü orada namus kelimesini muhsanat, kendisini koruyan kadınlar. Şimdi bazıları işte şurasını burasını açtığı zaman kendine çağırıyor zanneder. Zaten Allah ondan dolayı diyor ki bu onların namuslu olarak tanınmaları, yani eziyet edilmemeleri.
Yani ifade uygundur. Burada edne en yorafne, yani daha uygun böyle yapmaları. Yani böyle yapmadan da kadın bundan korunabilir.
Yani namuslu olmak başka bir şey. Ama bir Müslüman kadınsa bu ayetlerdeki emre uymak tabii zorunda. Ki. Yani bu başını örtecek, vücudunu örtecek.
Çünkü Nur Suresi 31. ayette kesin bir emir olduğunu anlıyoruz.
Tabii bunu. Kesin bir emirdir. Ama yani bu demek değildir aksi, ki yani Müslüman olmayan bir kadın namusunu korumamıştır sözü Kur'an-ı Kerim'de asla kabul edilebilecek bir söz değildir.
Örtünmemiş olan da.
Ha, Müslüman olup, Müslüman olmayan öyleyse evet. Müslüman olup örtünmemiş olan da namusludur da. Ama bakın burada kadının daha saygın olması meselesi söz konusudur. Daha saygın, daha şey Allah-u Teala burada kesin olarak örtünmeyi emrediyor.
Bir de yani hem ayetlerde hem hadislerde hem de ansiklopedi maddesine işaret ettik. Orada da görürseniz eğer fıkıh kitaplarının da hiçbirinde bizim şu an bazı çevrelerce ifade edildiği şekilde şu ibare yoktur. Kadının saçının tek teli dahi gözükmeyecek. Aksi takdirde işte Allah şu kadar yakar, bu kadar yakar. Böyle bir ibare. Kur'an'da yok. Hadislerde yok. Fıkıh kitaplarında da yok. Bunu belli ki daha sonra birileri ya istismar etmek için uydurmuş veya işin ne kadar önemli olduğunu şey yapmak için uydurmuş. Ama uydurulmuş kesin. Yani evet, örtünmesini Allah emrediyor. Resulullah da böyle söylemiş. Fıkıh kitaplarında da böyle yazıyor ama şekil ve şemal şartı konusunda bir bağlayıcılık yoktur. Başını örtsün kadın. Aman işte bir saç dili gözükürse falan, böyle bir abartı yok. Bunu da ifade edelim. Örtünebilir kadın, ha farkında olmadan saçı şuradan gözükmüştür, buradan gözükmüştür. Bu başka bir şey.
Bazen de buradan çıkar kendi. Yani kendisi onlar, özellikle evet, çıkarmaz da kendisi çıkabilir yani.
Böyle bir ibare yok. Ayetlerde de, hadislerde de hiçbir yerde yok.
Evet, peki.
Burada ziyneti tamamlayalım Nur 31'de.
Ha evet.
Evet, o da önemli. Nur
31'de ziyneti
tamamlayalım. Yani özellikle araları tabii atlayalım. Belki.
Tabii onu başka bir derste yaparız.
Bu vela yazribne bi erculihinne li yu'leme ma yuhfine min ziyneti. Yani buradan ziynetin kadının bütün vücudu olduğunu anlayacağız demiştiniz.
Tamam. Onu tamamlayalım diyorsun. Evet. Tamam.
O da zaten
dersin. Şimdi artık zaten böyle. Bak mesela o Nur suresinin 31. ayetin başında dedi ki Allah, ziynetlerini açmasınlar. Ziynetlerini açmasınlar asla elbise olamaz. Onu zaten anlattık. Çünkü elbise ise elbiseyi göster, yani belli etmesinler, göstermesinler dendiği zaman elbiseyi göstermemek diye bir şey imkansızdır. İsterse 1000 kat giysin, 1000. kat gözükecektir. Onun bir de kadınların ziyneti diyor. Elbise erkek için de ziynettir. Onu ayette gördük. Ondan sonra hemen aynı ayetin sonuna doğru baktığımız zaman diyor ki Allah-u Teala وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ayakları yere vurmasın, yere vurmasınlar. Niye? لِيُوْلَمَ bilinsin diye. مَا يُخْف۪ينَ gizledikleri min ziynetine, ziynetlerinden gizledikleri kısım. Açıkta kalan neydi? Gözüken, yani yüz, el, işte ayak falan. Ama gizledikleri ziynetleri var. Gizledikleri ziynetleri ne olur? Elbiseler, elbise gizlenebilir mi? İmkansız. Gizledikleri ziynetleri bir de bilinsin diye ayakları vurmasınlar diyorsa zaten elbiseyi gizlemek imkansız ve olur.
Hayır, bir de elbisenin ne olduğu bildirilemez dışarıya bir ayak vurmakla.
He, ayak vurmakla.
Yani içine ne giydiğini anlayamazsınız siz, yani bir kadının yürüyüşünden.
İçine giydiği değil. Hayır, dış elbisedir zaten. Güzel evet, elbise olan dış elbise. İç elbisenin güzel olması gerekmez
ama
ki.
Ama demek ki böyle evet, bilin, yani karşı tarafa bildirilecek olan bir şey.
Karşı
var
tarafın mesela işte evet, dans etmek, de oynamak, zıplamak, ayakları vurmak, işte seksi yürüyüş falan çeşitli şekiller vardır biliyorsunuz. Böyle gizledikleri ziynetleri ne olur o zaman kadınların? Yani gizlenen, üst örtülen nedir? Vücutlarıdır. Çünkü Ali İmran 14. ayette de Allahü Teala kadının ziynet olduğunu söylüyor. Yani züyyine linnâs hubbu şehevet minen nisâ vel benîn. Yani insanlar için ziynet kılınmıştır diyor. Yani işte böyle büyük bir arzuyla istekte bulunmak, kadınların, oğulların, işte o da işte altın, gümüş, bir takım mallardan bahsediyor Allah-u Teala. Zaten bu ayette gizledikleri ziynet ifadesi var. Bir de gözüken ziynet ifadesi var. İkisini birleştirdiğin zaman bunun kadının vücudu olduğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya çıkar.
Peki, ayetin ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun le'allekum tuflihun şeklinde bitmesinin sebebi ne olabilir?
Şimdi burada şey var, dikkat ederseniz bu zina konusu var. Zinaya yaklaşmayın der Allah. Zina etmeyin demez hiçbir ayette. Büyük günahlar var. O büyük günahlardan kaçındığınız zaman küçüklerini örteriz diye ifade ediliyor. Şimdi burada yaptığınız her ne yaparsanız yapın mutlaka bir hatanız, eksiğiniz, kusurunuz, suyunuz, buyunuz olur. Ey müminler, hep birlikte Allah'a yönelin. Tabe, raca manasındadır. Yani Allah'ın emrettiği tarafa yönelin ki belki umduğunuza kavuşursunuz. Allah size ne diyorsa siz öyle yapın. Evet, peki. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Allah yardımcımız olsun. İnşallah konu anlaşılmıştır.